Ayrım 5. Kumarbaz. Amelia'nın yanakları gitgide solar ve çukurlaşır. Nihayet erdem ve dürüstlükle geçen 20 yıl sonunda yeterince guldenleri birikmiştir. Artık baba için 40 yaşına gelmiş oğluna ve onun 35 yaşındaki göğüsleri pörsümüş, burnu kızarmış Amelia'sına bütün kalbiyle mutluluklar dilemesinin zamanı gelmiştir. Bu manzara karşısında ağlar, onlara öğütler verir ve ölür. Bir süre sonra büyük oğlan da erdemli bir baba olur ve yine aynı hikaye. Böylece ilk babanın torunu 50 ya da 70 yıl içerisinde oğluna bırakacak kadar bir servet edinmiş olur ve o oğluna, oğlu oğluna, o da kendi oğluna derken bu böyle 5-6 kuşak sürüp gider. Şimdi Tanrı bilir, Baron Rothschild midir, kimdir son oğul? Sizce de görkemli bir hikaye değil mi? Sürekli gayretli çalışma, sabır, zeka, dürüstlük, karakter, kararlılık ve tutumlulukla geçen 100 ya da 200 yıl ve damdaki leylek. Daha ne isteyebilirsiniz ki? Bundan daha yüce ve soylu bir şey var mı? Ondan sonra bulundukları yerden bütün dünyayı yargılamaya ve suçluları cezalandırmaya başlarlar. Yani kendilerinden küçük olan herkesi. Asıl mesele bu işte. Ben Ruslar gibi ömrümü heba etmeyi ya da rulette zengin olmayı tercih ederim. 5 kuşak sonra Gobbe ya da Ko olmak gibi bir niyetim yok benim. Ben parayı kendim için istiyorum. Kendimi sermayemin kölesi ya da aracı olarak görmüyorum. Biliyorum. Çok fazla zırvaladım ama boş verin. Ben böyle düşünüyorum işte. General düşünceli bir edayla söylediklerinizin ne kadarı doğru bilmiyorum dedi. Ancak meydanı boş bulur bulmaz kendinize katlanılmaz bir hava verdiğinizden her zamanki gibi sözünün sonunu getirmedi. Bizim general basit günlük konuşmalarının dışında birazcık daha önemli bir mesele üzerinde ne zaman konuşmaya kalksa cümlelerin sonunu asla getiremez, yarıda keserdi. Fransız kayıtsızca gözlerini iri iri açarak dinliyordu bizi. Söylediklerimden neredeyse hiçbir şey anlamamıştı. Polina kibirli bir vurdumduymazlıkla etrafı süzüyordu. Değil benim konuştuklarımı, o gün masada konuşulan herhangi bir şey bile dinlediğini sanmıyorum. 5. Polina son derece düşünceliydi. Ancak masadan kalkar kalkmaz yürüyüş için ona eşlik etmemi istedi. Çocukları da yanımıza alıp parka, fıskiyenin oraya gittik. Heyecanlı olduğum için ağzımdan bir anda kaba ve budalaca bir soru kaçtı. Bizim Fransızın, Marquis de Grieux'ün neden artık yürüyüşlerinde kendisine eşlik etmediğini ve hatta günlerdir neden kendisiyle konuşmadığını sordum. Tuhaf bir şekilde, "Çünkü o alçağın teki," diye cevap verdi. Şimdiye kadar de Grieux hakkında böyle konuştuğunu hiç duymamıştım. Ve neden böyle sinirli olduğu konusunda herhangi bir yorumda bulunmaya çekindim ve sesimi çıkarmadım. Bugün generalle aralarının pek iyi olmadığını siz de fark ettiniz mi? Soğuk ve sinirli bir tavırla ne olup bittiğini öğrenmek istiyor musunuz? Dedi. Biliyorsunuz general varını yoğunu ona ipotek etti. Her şey şu anda onun ve eğer büyük anne ölmezse Fransız kendisine ipotek edilen her şeyin sahibi olacak. Her şeyin ipotekli olduğu doğru mu? Böyle bir şey duymuştum ama nesi var nesi yok ipotekli olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle her şey ipotekli. Öyleyse elveda Mademoiselle Blanc dedim. Desenize generalin karısı olamayacak. Biliyor musunuz? General ona öylesine aşık ki Mademoiselle Blanc onu reddederse intihar eder. Onun yaşında biri için böylesine sevmek tehlikeli bir şeydir. Polina Alexandrovna düşünceli bir halde generalin başına bir şey gelebileceğini ben de düşünüyorum dedi. Ne de iyi olurdu diye haykırdım. Bu durumda Mademoiselle Blanc onunla sırf parası için evlendiğini bundan daha açık belli edemezdi herhalde. En azından biraz nezaket olur insanda. Her şeyin bir adabı var ama. Bu harika. Büyük anneye gelince telgraf üstüne telgraf yollayıp öldü mü? Öldü mü diye sormak kadar komik ve alçakça bir şey var mı? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz Polina Alexandrovna? Tiksinmiş gibi bir edayla bunların hepsi çok saçma dedi. Bu kadar keyifli olmanızı anlayamıyorum. Sizi bu kadar mutlu eden nedir? Benim paramı kaybetmiş olmak değil herhalde ha? Neden verdiniz o zaman paranızı? Size başkaları için oynamayacağımı söylemiştim değil mi? Özellikle de sizin için. Her dediğinizi yaparım. Ancak sonuçlarından ben sorumlu değilim. Bundan bir şey çıkmayacağını söylemiştim size. Bu kadar çok para kaybettiniz diye üzüldünüz mü? Ne yapacaksınız bu kadar parayı? Bu sorular ne diye? Çünkü bana anlatacağınıza dair söz vermiştiniz. Bakın, kesinlikle eminim kendim için oynamaya başlarsam ki 12 Frederick altınım var, kazanacağım. O zaman istediğiniz kadar borç veririm size. Küçümser bir edayla dudak büktü. Bunun için bana kızmayın ne olur diye devam ettim. Gayet iyi biliyorum ki işte sizin yanınızda, sizin gözünüzde demek istedim. Öylesine bir hiçim ki benden borç bile alabilirsiniz. Benden gelecek hediyeler gururunuzu incitmez. Üstelik paranızı kumara verdim. Bana sert bir bakış attı. Sinir edici ve iğneleyici konuştuğumu görünce lafımı kesti. Benim ne durumda olduğum sizi hiç ilgilendirmez. Ama madem o kadar merak ediyorsunuz, söyleyeyim. Kısacası borç batağındayım. Borç para almıştım birinden ve geri ödemek istiyorum. Burada kumar masasında kazanacağıma dair tuhaf ve çılgınca bir fikre kapıldım işte. Bana bu düşünce nereden geldi bilmiyorum ama inanmıştım işte. Kim bilir, belki de başka umudum kalmadığı için inandım. Ya da belki kazanmanız çok gerekliydi de ondan. Boğulmak üzere olan bir adamın sudaki bir saman çöpüne tutunmaya çalışması gibi. Siz de takdir edersiniz ki adam boğuluyor olmasa bir çöp parçasını koca bir ağaç dalı gibi görmez. Polina şaşırmıştı. Peki dedi. Aynı şeyi kendiniz neden yapıyorsunuz? 2 hafta önce bana burada rulette kazanacağınıza emin olduğunuz ve böyle düşündüğünüz için size deli dememem konusunda uzun uzadıya konuşmuştunuz. Yoksa hepsi şaka mıydı? Ama hatırlıyorum. Bunları anlatırken o kadar ciddiydiniz ki şaka olması imkansız. Dalgın dalgın haklısınız dedim. Şimdi de eminim bundan. Ne yalan söyleyeyim, bugün akılsızca ve anlamsızca kaybedişimin beni en ufak bir karamsarlığa bile düşürmediğini hatırlattınız bana. Kendim için oynarsam %100 kazanacağımdan hala ilk günkü gibi eminim. Nasıl oluyor da bu kadar emin olabiliyorsunuz? Doğrusunu isterseniz ben de bilmiyorum. Bildiğim tek şey kazanmak zorunda olduğum. Tek kurtuluşum bu. Belki de bunun için kazanacağımdan bu kadar eminim. O zaman bu kadar körü körüne inandığınıza göre siz de kazanmak zorundasınız. Bahse girelim, bir şey elde etmek zorunda olmak gibi bir düşüncemin olması bile size inanılmaz geliyor. Polina sakin sakin ve kayıtsızca, "Bunun ne önemi var?" dedi. "Ne yalan söyleyeyim, evet. Gerçekten de böyle bir kaygınız olabileceğinden şüpheliyim. Belki kaygılarınız vardır ama gerçek değil. Sizin sağınız solunuz belli olmaz. Size güven olmaz. Siz ne yapacaksınız parayı? Geçen gün öne sürdüğünüz gerekçeler hiç de ciddi gelmedi bana." "Bu arada," diye kestim sözünü. "Ödemeniz gereken bir borcunuz olduğunu söylemiştiniz. Yüklü bir miktar olmalı. Sanırım Fransız'a. Ne biçim soru bu? Bugün haddinizi hiç bilmiyorsunuz. Sarhoşsunuz galiba. Biliyorsunuz size her şeyi söyleme, açık açık sorma hakkına sahibim. Tekrar söyleyeyim. Ben sizin kölenizim. İnsan kölesine istediğini söyler ve kölesinin söylediği hiçbir şeye alınmaz." Bu köle teziniz kabak tadı verdi ama artık. Dikkatinizi çekerim. Köleliğimden bahsetmemin nedeni köleniz olmak için can atmam değil. Hiç de benden kaynaklanmayan bir gerçekten söz ediyorum sadece. Açık açık söyleyin. Parayı ne için istiyorsunuz? Bu sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Polina mağrur bir edayla başını çevirip nasıl isterseniz dedi. Kölelik tezim kabak tadı verdi ama yine de köleliğimde ısrar ediyorsunuz. Cevap ver ve soru sorma. Öyle olsun bakalım. Parayı ne yapacağımı soruyorsunuz. Böyle bir soruyu nasıl sorarsınız? Para her şeydir dedim. Anlıyorum. Ancak ben para hırsıyla deli de olmuyorum. Oysa siz çılgınca bel bağlamışsınız buna. Bu çılgınlığın altında yatan bir şey olmalı. Özel bir amaç. Lafı gevelemeden söyleyin şimdi. Bunu öğrenmek istiyorum. Sinirlenmeye başlamıştı ve beni bu kadar hararetle sorgulaması müthiş hoşuma gidiyordu. Elbette bir amacım var diye cevap verdim. Ancak bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Paradan başka hiçbir şey sizin beni köle olarak değil de farklı bir adam olarak görmenizi sağlayamaz. Nasıl? Bunu nasıl başaracaksınız? Nasıl mı başaracağım? Beni köle olarak değil de farklı bir insan olarak görmenizi mi? Aslında bunun nasıl olacağı çok da umurumda değil. Benim için sürpriz ve inanılmaz bir şey olur bu. Köleliğin sizin için bir zevk olduğunu söylüyordunuz. Ben de öyle sanıyordum doğrusu. Garip bir sevinçle, siz de mi öyle düşünüyordunuz diye haykırdım. Böylesine açık sözlü olmanız ne güzel. Ah, elbette köleniz olmak benim için zevk. Küçülmenin ve rezilliğin de sonsuz bir zevki var diye söylenmeye devam ettim. Tanrı bilir adamın sırtına inen ve derisini yırtan bir kırbacın da kendine göre verdiği bir zevk vardır. Ama belki de kendime zevk alacak başka bir şey bulmam lazım. General dün bana verdiği yıllık 700 ruble için, hoş belki onu da vermez, sizin yanınızda bile nutuk çekip durdu. Markiz de Groux beni adam yerine koymadığı halde göz kapaklarını kaldırıp beni süzüyor. Ve ben sizin de gözlerinizin önünde Markiz de Groux'un burnunu tutup koparma arzusuyla yanıyorum. Çocukça sözler bunlar. İnsan ne durumda olursa olsun saygınlığını muhafaza edebilir. Bunun için mücadele etmek insanı alçaltmaz. Tam tersine yüceltir. Bunlar ezberlenmiş sözler. Benim nasılsa saygın davranamayacağıma kesin gözüyle bakıyorsunuz. Demek istediğim, belki de itibarlı bir insanım. Ancak itibarlı davranmayı bilmiyorum. Anlıyorsunuz değil mi? Belki de böyledir. Evet, bütün Ruslar böyledir. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ruslara doğuştan hemen her ortama uygun davranış kalıpları geliştirme yeteneği bahşedilmiştir. Bu bir tavır meselesidir. Hatta biz Ruslar o kadar yetenekliyiz ki uygun davranış kalıpları geliştirebilmek için çoğunlukla bir dahiye ihtiyaç duyarız hep. Ve böyle bir dahi çoğu zaman bulunamaz. Zaten bu konuda eskiden beri hep bir kıtlık çekilmiştir. Beş para etmez bir insana nasıl saygın bir havasıyla dolaşabileceğini öğreten ve sonsuz bir saygınlık havası veren bu davranış kalıpları yalnızca Fransızlar, belki de birkaç Avrupalı arasında açıkça belirlenmiştir. Bu nedendir ki tavırlar onlar için hayati bir önem arz eder. Bir Fransız en ağır hareketi bile gözünü kırpmadan sineye çekebilir. Ancak burnuna dokunduğu mu parlar. Çünkü bu, yüzyıllardan beri benimsendikleri ve kutsadıkları nezaket kurallarına aykırıdır. Bizim Rus kızlarının Fransızlara karşı zaafının nedeni de budur işte. Kibar tavırlı olmaları. Oysa bana sorarsanız, kibar tavır falan yok onlarda. İçlerindeki horozdan başka bir şey değil bu davranışlarının kaynağı. Le coq glauze. Dipnot. Fransızca Galya horozu. Bunu hiç anlamıyorum. Gerçi kadın değilim. Belki de hoştur horozlar. Ve doğrusunu isterseniz ben zırvalamaya başladım ama beni siz hala susturmadınız. Beni daha sık susturmalısınız. Sizinle ne zaman konuşmaya başlasam içimdeki her şeyi ama her şeyi dökmek istiyorum. Kibar, ince tavırları hep unutuyorum. Hatta hiçbir ince yanım, hiçbir ahlaki değerimin olmadığını da kabul etmeliyim. Size bu kadarını söyleyeyim. Ahlaki değerler hiç umurumda değil. Benim durmuş vaziyette şu anda. Nedenini de biliyorsunuz. Kafamda tek bir insani düşünce dahi kalmadı. Uzun zamandan beri dünyada olan bitenlerden habersizim. Ne Rusya'da ne de buralarda. Buraya Dresden'den geldim. Ancak Dresden'le ilgili aklımda tek bir şey bile kalmadı. Beni böyle neyin yiyip bitirdiğini siz de biliyorsunuz. Tamamen umutsuzluğum ve hazır sizin gözünüzde de hiçbir değerim yokken her şeyi açık açık anlatabilirim. Gözüm sizden başka hiçbir şey görmüyor. Başka hiçbir şeyin zerre kadar önemi yok benim için. Sizi neden ve nasıl bu kadar seviyorum bilmiyorum. Belki de sizin gerçekten hoş biri olmamanızdandır. Bir düşünsenize, güzel olup olmadığınızın farkında bile değilim. İyi kalpli biri olmadığınız kesin. Aklınız da hep kötüye çalışıyor gibi. O da bana, belki de bu yüzden bana parayla satın alabileceğiniz biri gözüyle bakıyorsunuz, dedi. Çünkü onurlu biri olabileceğime inanmıyorsunuz. Size ne zaman o gözle baktım Tanrı aşkına, diye bağırdım. Artık ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duymaz oldu. Beni değilse bile en azından saygımı satın almayı düşünüyorsunuz. Hayır, hayır. Beni tamamen yanlış anlıyorsunuz. Size meramımı anlatmakta güçlük çektiğimi söylemiştim. Karşınızda kendimi ezik hissediyorum. Gevezeliğimi bağışlayın. Bana neden kızmamanız gerektiğini biliyor musunuz? Çünkü düpedüz deliyim ben. Gerçi kızsanız da açıkçası umurumda değil. Tavan arasındaki küçük odamda elbisenizin hışırtısını hatırlayıp gözümün önüne getirdiğimde parmaklarımı ısırasım geliyor. Bana ne diye kızıyorsunuz ki? Kendimi köleniz olarak görüyorum diye mi? Köleliğimin tadını çıkarmaya bakın. Tadını çıkarın, tadını çıkarın. Sizi bir gün öldürebilirim, biliyor musunuz? Ve bunun sebebi size olan aşkımın bitmesi ya da kıskançlığım olmayacak. Sizi öldürebilirim. Çünkü sizi öldürüp yemek gibi bir tutku var içimde. Gülüyorsunuz. Öfkeyle gülmüyorum, dedi. Susmanızı emrediyorum. Sustu. Burnundan soluyordu. Güzel olup olmadığı konusunda inanın fikrim yok. Sadece bana böyle bakması oldum olası hoşuma gidiyordu ve bu yüzden içimden hep onu kızdırmak geliyordu. Belki o da bunun farkındaydı ve bilerek sinirleniyordu. Bunu ona da söyledim. Tiksintiyle "Ne iğrenç," dedi. "Umurumda değil," diye cevap verdim. "Hem biliyor musunuz, sizinle beraber dolaşmamız da tehlikeli. Bazen sizi dövmemek, bir tarafınızı sakatlamamak ya da gırtlağınızı sıkmamak için zor tutuyorum kendimi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunun sonu buraya varmaz mı? Kafayı yedirteceksiniz bana. Öfkeniz iyi de bana ne öfkenizden? Sizi umutsuzca seviyorum ve biliyorum. Bundan sonra 1000 kat daha fazla seveceğim. Bir gün sizi öldürecek olursam kendimi de öldürmem gerekecek. Ama hayır, kendimi sizden çok sonra öldürmeliyim ki sessiz yaşamanın o sonsuz ızdırabını tatmaya devam edebileyim. İnanılmaz bir şey, biliyor musunuz? Sizi her geçen gün daha çok seviyorum ve bu inanılmaz bir şey. Hal böyleyken nasıl kaderci olmam? Hatırlıyor musunuz? Evvelki gün Schlingenberg'de beni kışkırtmıştınız ve ben "Atla deyin, kendimi uçurumdan atayım," demiştim. O kelimeyi söyleseydiniz atlamıştım. Buna inanmıyor musunuz? "Ne budalaca şeyler söylüyorsunuz," diye haykırdı. "Budalaca mı yoksa zekice mi olduğu umurumda değil," diye ben de bağırdım. "Tek bildiğim sizi yakaladığım yerde kendimi konuşmak, konuşmak ve konuşmak zorunda hissettiğim. Nitekim konuşuyorum da. Sizinleyken kendime olan bütün saygımı yitiriyorum ve bu umurumda bile değil." Sert ve kendine has aşağılayıcı tavrıyla "Size Schlingenberg'de atlamanızı söylememin bana ne faydası olurdu?" dedi. "Hiç." "Harika," diye haykırdım. O muhteşem, faydasız sözcüğünü kasten beni ezmek için kullandınız. İçinizdekileri okuyorum. Faydasız diyorsunuz, öyle mi? Ancak şunu unutmayın ki haz da her zaman için bir tür faydadır. Acımasız, sınırsız hakimiyetin de sineğe karşı bile olsa kendince verdiği bir haz vardır. İnsanoğlu yaratılış gereği despottur ve zulmetmeyi sever. Siz de bundan yeterince nasibini almışsınız. Bana odakladığı o tuhaf bakışları hala gözümün önünde. Bütün o tutarsız ve budalacı düşüncelerim yüzümden okunuyor olmalıydı. Dün gibi hatırlıyorum. O günkü konuşmamız kelimesi kelimesine burada anlattığım gibiydi. Gözümü kan bürümüş, ağzım köpürmüştü. Schlingenberg meselesine gelince, yemin ederim o gün atla dese atlayacaktım. Aşağılamak için şakadan ya da alay etmek için dahi söylese inanın atlardım. Hayır, hayır, size inanıyorum. Niçin inanmayayım?" dedi. Zehirli bir akrep gibi, öyle aşağılayan, mağrur ve alaylı bir tavırla konuşuyordu ki, inanın o an oracıkta öldürebilirdim onu. Böyle konuşmayı dünyada sanki bir tek o becerebiliyordu. Ateşle oynuyordu. Yalanım yok. Bunu da söyledim kendisine. Aniden "Siz korkak değil misiniz?" dedi. "Belki korkağım, bilmiyorum. Bunu düşünmeyeli çok oldu. Mesela size falanca insanı öldürün desem yapar mıydınız? Kimi? Kimi istersem? Fransızı mı? Soru sormayın. Yalnızca cevap verin. Kimi gösterirsem biraz önce söylediklerinizden ciddi olup olmadığınızı öğrenmek istiyorum." Cevabımın bu kadar ciddiyetle ve sabırsızlıkla beklemesi çok tuhafıma gitmişti. "Bırakın şimdi, burada neler olup bittiğini anlatacak mısınız artık?" diye bağırdım. "Kimden korkuyorsunuz? Benden mi? Ya da neden? Bu evde neler döndüğünü ben de farkındayım. Şu Blank denen şeytana gönlünü kaptıran deli ve akla ziyan bir adamın üvey kızısınız. Sonra şu Fransızın üzerinizdeki garip etkisi ve siz şimdi kalkmışsınız bana ciddi ciddi böyle bir soru. Hiç olmazsa ne olup bittiğini bileyim, yoksa çıldıracağım. Elimden bir kaza çıkacak. Benimle açıkça konuşmaya tenezzül mü etmiyorsunuz? Tabii, sizin hakkınızdaki düşüncelerimin ne önemi olabilir ki? Bırakın şimdi bunları. Bir soru sordum ve cevabını bekliyorum. Elbette, kim isterseniz onu öldürürüm," diye haykırdım. "Ancak bunu yapmamı isteme cesaretiniz var mı? Size acıyacağımı mı sanıyorsunuz? Bunu yapmanızı emredeceğim ve kenarda durup sizi izleyeceğim. Buna dayanabilecek misiniz? Ama hayır. Siz kim, bunu yapmak kim? Emretsem belki öldürürsünüz. Ancak sonra gelip bu emir verme cesaretini gösterdiğim için beni de öldürürsünüz. O an kafama bir balyoz indi sanki. Bu soruyu yarı şaka bir meydan okuma olarak algıladım. Sonra o bunları söylerken gayet ciddi gibiydi. Bununla birlikte böylesine açık sözlü olması, üzerimde böylesine hak iddia etmesi, benim üzerimde ne kadar etkili olduğunu kabul etmesi ve bunları açık açık söylemesi karşısında feleğim şaşırmıştım. Git, mahvol ve ben kenarda durup seyredeyim.